Ayrım 29, Yanlış Yol, Henrik Mankell, sayfa 371. Sabahın ikisinde evin kapısının açıldığını ikisi de duymadı. Hoover yalın ayaktı. Kapının eşiğinde kıpırdamadan durarak içerideki sessizliğe kulak verdi. Oturma odasının solundaki odadan gelen bir erkek horultusu duydu. Parmaklarının ucuna basarak içeri girdi. Diğer odanın kapısı aralıktı. İçeride birinin uyuduğunu gördü. Kız kardeşinin yaşında bir kız uyuyordu. Odaya girerek yatağın yanında durdu. Sonra da dışarı çıkarak horultunun geldiği odaya doğru gitti. Wallander adındaki polis memuru sırt üstü yatıyordu. Üstündeki çarşafı bir kenara itmişti. Derin uykudaydı. Göğsü her soluk alışında inip kalkıyordu. Hoover kıpırdamadan onu izledi. Kız kardeşini, tüm bu kötülüklerden yakında kurtulacak olan kız kardeşini düşündü. Yakında yeniden yaşama dönecekti. Uyuyan adama baktı. Yan odada yatan kızın onun kızı olduğunu tahmin etti. Kararını verdi. Birkaç gün sonra buraya yine gelecekti. Geldiği gibi ses çıkarmadan evden çıktı. Polisin ceketinden aşırdı. Anahtarlarla kapıyı kilitledi. Gecenin sessizliği motor sesiyle bozuldu. Bir süre sonra da cırcır böceklerinin sesinden başka bir ses duyulmaz oldu. 27. Bölüm. Wallander pazar sabahı uyandığında uzun zamandan beri ilk kez derin bir uyku uyuduğunu hissetti. Saat 8'i geçiyordu. Aralık perdeden masmavi gökyüzünü görebiliyordu. Yattığı yerden yan odaya kulak verdi. Sonra da kalkıp yeni yıkanmış bornozunu üstüne geçirerek kızının odasına gitti. Aralık kapıdan başını hafifçe içeri uzattı. Hala uyuyordu. Wallander bir an için eski günlere döndüğünü hissetti. Gözlerinin önüne gelen görüntüye gülümseyerek kahve yapmak için mutfağa gitti. Mutfak penceresinin dışındaki termometre 19 derece gösteriyordu. Kahve olduktan sonra Linda'nın kahvaltı tepsisini hazırladı. Linda'nın nelerden hoşlandığını çok iyi bilirdi. Bir tane 3 dakika pişmiş yumurta, kızarmış ekmek, birkaç dilim ince kesilmiş peynirle 1-2 dilim domates, bir de su. Saatin 9'a çeyrek kala olmasını bekleyerek kahvesini içti. Sonra kızını uyandırdı. Ona adıyla seslenince Linda önce şaşkınlıkla etrafına baktı. Sonra babasının elindeki kahvaltı tepsisini görünce kahkahayı bastı. Wallander yatağın ayak ucuna oturarak kahvaltısını yiyen kızını sevgiyle izledi. Uyandıktan sonra bir an için üstünde çalıştıkları cinayet vakasını düşünmüştü. Daha önce Nikarp yakınlarındaki çiftçilik yapan yaşlı bir çifti öldüren katilleri yakalamak için de çok zor günler geçirmişti. Her sabah soruşturmaya ilişkin kafasında yüzlerce soruyla uyanır ve yanıtlanmayan sorularla tüm ayrıntıları bir süre yeniden düşünürdü. Linda kahvaltı tepsisini kenara koydu, arkasına yaslanarak gerindi. ''Dün akşamı nasıl geçirdin?'' diye sordu. ''İyi uyudun mu?'' ''Sızdım desem daha doğru olacak.'' dedi Wallander. ''Tuvalete gitmek için bile uyanmadım.''
''O zaman hayal görmüş olmalıyım.'' dedi Linda esneyerek. ''Çünkü kapımı açtığını ve odama girdiğini sandım.''
''Hayal görmüş olmalısın. Deliksiz uyudum.''
Linda bir saat sonra çıktı. Akşamüstü saat 7'de Österport meydanında buluşmaya karar verdiler. Linda babasına İsveç'in Suudi Arabistan'la çeyrek finalde oynayıp oynamayacağını sordu. Wallander bununla hiç ilgilenmediğini söyledi ama aslında İsveç'in 3-1 yeneceğine bahse girmiş ve Martinson'a bunun için 100 kron daha vermişti. Kızlar prova için boş bir dükkan bulmuşlardı. Linda gittikten sonra Wallander yeni yıkanan gömleklerini ütülemeye başladı. İki gömlekten sonra sıkıldı ve bayı bayı aradı. Genç kadının sesinden aradığı için memnun olduğunu anladı. Linda'nın birkaç günlüğüne yanına geldiğini ve uzun zamandan beri ilk kez kendini iyi ve dinlenmiş hissettiğini anlattı. Bayba da üniversite yaz tatiline girmeden önce işini bitirmeye çalıştığını söyledi. Çocuksu bir sevinçle Skagen yolculuğundan söz etti. Telefonu kapattıktan sonra Wallander oturma odasına giderek kaset çalara Ayda'yı koyarak sesi sonuna dek açtı. Kendini son derece mutlu ve zinde hissediyordu. Balkonda oturarak birikmiş gazeteleri sırasıyla okumaya başladı. Ama gazetede cinayetle ilgili çıkan haberleri atladı. öğleye kadar kendine tatil vermişti. Sonra yine yoğun çalışmaya başlayacaktı. Ama Per Oke son 11'i çeyrek geçe aradığında planına sadık kalamadı. Malmö'deki başsavcıyı aramış ve ona Wallander'in isteğini iletmişti. Oke son birkaç gün içerisinde Wallander'in Louise Friedman'la ilgili sorularından bazılarını yanıtlarını alabileceğini tahmin ediyordu. Ama Okeson'un bir itirazı vardı. Bu soruları kızın annesinin yanıtlaması daha kolay olmaz mıydı diye sordu.
Bilmiyorum diye karşılık verdi Wallander. Aradığım şeyi ondan öğrenebileceğimden emin değilim.
Neden?
Kadın kızını koruyacaktır, bu da son derece doğal. Ben de olsam aynı şeyi yapardım. Bana vereceği tüm yanıtlar mutlaka kızını koruyacak nitelikli olacaktır. Oysa tıbbi raporlar çok daha farklı olacaktır.
Sen daha iyi bilirsin dedi Okeson, yeni bir şey öğrenir öğrenmez kendisini arayacağının sözünü aldı.
Okeson'la konuşmak Wallander'in yeniden aynı şeyleri düşünmesine neden olmuştu. Not defterini alarak balkonda oturup soruşturma planının üstünde çalışmaya karar verdi. Karnı acıkmaya başlamıştı. Dışarıda yemeye karar verdi. Saat 12'de bir tenisçi gibi beyazlar içinde evden çıktı. Österle'den yoluna saparak kentin doğusuna doğru giderken bir yandan da daha sonra babasını görmeyi düşünüyordu. Eğer başında bu soruşturma olmasaydı Gertrude'la babasını alıp birlikte yemek yerlerdi. Son birkaç hafta soruşturma ekibiyle yaptığı toplantılar ve özel görüşmelerle yoğun bir şekilde geçmişti. Yalnız kalmak istiyordu. Farkına varmadan Simrishamn'a kadar gittiğini fark etti. Marina da arabayı park ederek bir süre yürüdü, sonra Hamnkrogen'de yemek yedi. Köşedeki masalardan birine oturarak restoranı dolduran tatilcilere gıptayla baktı. Belki de bu masalardan birinde oturan bir adam aradığımız katildir diye geçirdi içinden. Ekholm'ün teorisi katilin son derece doğal bir yaşam sürdürdüğü, dışarıdan bakıldığında kurbanlarına işkence yapan birine kesinlikle benzemediği yönündeydi. Eğer bu sav doğruysa katilin restoranda yemek yiyen insanlardan biri olması da son derece doğaldı. Bunları düşünmeye başlamasıyla birlikte tatil havası da sona ermişti. Tüm olanları bir kez daha gözden geçirmeye başladı. Nedense cinayetleri her düşünmeye başladığında öncelikle Salomonson'un tarlasında kendini yakan genç kızla başlıyordu işe. Oysa genç kızın o cinayetlerle bir ilgisi yoktu. Bu henüz nedeni bilinmeyen bir intihar olayıydı. Yine de Wallander cinayetleri her düşünüşünde önce o genç kızı düşünmeden edemiyordu. Ama o pazar günü Simrishamn'da Hamnkrogen'de otururken bilinçaltını bir şeyler dürtmeye başlamıştı. Birinin tarlada kendini yakan genç kızla ilgili bir şeyler söylediğini hayal meyal hatırlıyordu. Elinde çatalı restoranda otururken bir yandan da bu düşüncesini su yüzüne çıkarmaya çalışıyordu. Kim söylemişti, ne söylemişti, neden önemliydi? Bir süre sonra vazgeçti. Er ya da geç nasılsa hatırlayacağını biliyordu. Bilinçaltına karşı sabırlı olmak zorundaydı. Bu sabrı gösterdiğini kanıtlarcasına tatlı sipariş etmeye karar verdi. Mutlulukla şortunun belinin geçen yılkı gibi sıkmadığını fark etti. Elmalı tart yedikten sonra bir de kahve söyledi. Bir süre tüm olayları yeniden düşündü. Rolünü ezberlemeye çalışan acemi bir aktör gibi düşüncelerini okumaktan yorulmuştu artık. Boşluklar neredeydi, neyi yanlış düşünüyordu? Nerede gerçekle varsayımı birbirine karıştırmış ve yanlış sonuca ulaşmıştı? Bir kez daha Wetterstedt'in evini, bahçesini kumsalı gözlerinin önünde canlandırmaya çalıştı. Wetterstedt'in önünde durduğunu ve kendini sessiz bir gölge gibi kurbanına saldıran bir katil gibi varsaymaya çalıştı. Garajın üstüne tırmandı, Wetterstedt'in masasına oturmasını ve porno koleksiyonunu incelemesini beklerken sayfaları yırtılmış Kızıl Maske çizgi romanını okudu. Sonra aynı şeyleri bir kez de Karlman için yaptı. Mobileti yol bakım işlerinin yapıldığı binanın arkasına bıraktı ve Karlman'ın evini kuş bakışı görebileceği tepeye çıkmak için traktör yolunu izledi. Bunları gözlerinin önünde canlandırırken ara sıra da not alıyordu. Garaj, katil ne görmeyi ümit ediyordu. Karlman'ın çiftliğinin karşısındaki tepe, dürbün. Çevresindeki gürültülere kulak asmadan sistematik bir şekilde olayları bir kez daha yaşamaya çalıştı. Bir kez daha Hugo Sandin'e gitti. Sara Björklund'la bir kez daha konuştu ve sonra da onunla bir kez daha gerçekten görüşmesi gerektiğini not defterine yazdı. Belki de aynı sorular farklı yanıtları beraberinde getirebilirdi. Bu farklılık ne olabilirdi? Yüzüne tokat atan Karlman'ın kızıyla Louis Fredman'ı düşündü. Ve Louis Fredman'ın çok iyi yetişmiş erkek kardeşini. Araştırmalarına yeniden başladığının farkındaydı. Dinlenmişti, yorgunluğu geçmişti ve düşünceleri eskisine oranla daha netti. Garsonu çağırıp hesabı ödediğinde bir saat geçmişti. Bu bir saat boyunca da düşünmeyi sürdürmüştü. Not defterine robot gibi yazdıklarına bir göz attıktan sonra restorandan çıktı. Svea Oteli'nin önündeki ahşap banklardan birine oturarak denize baktı. Denizden gelen tatlı bir esinti vardı. Danimarka bandıralı teknelerden biri demir almak üzereydi. Wallander bir kez daha çala kalem aldığı notlara baktıktan sonra not defterini şortunun cebine koydu. Bağlantı noktası ebeveynlerden çocuklara değişiyordu. Bir kez daha Karlman'ın kızıyla Louis Fredman'ı düşündü. Birinin babası ölünce intihar girişiminde bulunması ile diğerinin uzun süreden beri akıl hastanesinde tedavi görmesi bir rastlantı mıydı gerçekten? Birden bundan emin olamadığını hissetti. Aralarında tek farklı olan Wetterstedt'ti. Onun iki yetişkin çocuğu vardı. Wallander bir zamanlar Rüdberg'in söylediği bir şeyi hatırladı. İlk olan şeyin her zaman olayın başlangıcı olması gerekmez. Bu sözler bu cinayet zinciri içinde geçerli olabilir miydi? Aradıkları katilin bir kadın olabileceğinin hayalini kurmaya çalıştı ama kuramadı. İşaretlerini gördükleri fiziksel güç, kafa derileri, balta darbeleri, Fredman'ın gözlerine dökülen kezzap, katil kesinlikle erkek diye geçirdiği içinden, erkekleri öldüren bir erkek. Kadınlar bu arada intihar girişiminde bulunurken ya da ruhsal bozukluklar yaşarken o kurbanlarını öldürüyor. Yerinden kalktı ve sanki başka akılcı açıklamalar olduğunu belirtmek istercesine başka bir sıraya oturdu. Gustav Wetterstedt bir zamanlar nedenli iyi bir adalet bakanı olursa olsun yine de karanlık işlere karışmıştı. Karlman arasında henüz tam olarak açıklığa kavuşturulamayan bir ilişki vardı. Bu ilişki büyük olasılıkla tablo hırsızlığıyla bunların ticaretini içeriyordu. Ayrıca para ilişkileri de vardı. Eğer soruşturmada başarılı olurlarsa Björn Fredman'ın da onlarla ilişkisi olduğu ortaya çıkarılacaktı. Forsfeld'in verdiği evrakta bir şey bulamamıştı. Wallander Danimarka bandıralı tekneye düşünceli bir tavırla baktı. Tayfalar demir alıyorlardı. Not defterini çıkararak son yazdığı sözcüğe baktı. Gizem. Cinayetler bir düzen içerisinde işleniyordu. Bu konuya son toplantıda Ekorn de parmak basmıştı. Katil anı niyetine kurbanlarının kafa derilerini yüzüyordu. Kafa derileri avcıların duvarlarına astı. Geyik kafaları gibi önemliydi onun için. Bu kanıttı işte. Neyin kanıtı? Kimin kanıtı? Yalnızca katilin mi yoksa başka bir şeyin de kanıtı olabilir miydi? Dış görünüşü katil gibi sıradan olan birinin mi? Wallander Ekholm'in tarikatlarla ilgili söylediklerini düşündü. Birinin iyiliği için verilen kurbandan söz etmişti. Zengin olması, servet kazanması, iyileşmesi birçok olasılık vardı. Örneğin motosikletli çeteler aralarına yeni katılan üyelerin çeteye katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını kanıtlamaları için onları kendi kuralları doğrultusunda sınava çekerlerdi. ABD'de kendilerini kanıtlamaları için yeni üyelerin cinayet işlemelerine, haraç toplamalarına sıklıkla rastlanılırdı. İnsanın tüylerini diken diken eden bu dehşet verici uygulamaları İsveç'te de rastlanılmaya başlanmıştı. Birden Wallander'in aklına Skåne'deki motosikletli çetelerle Karlman'ın evinin bulunduğu tepenin altındaki yol bakım işleri binası geldi. Wallander bu tatsız düşüncelerden kurtulmak istercesine başını iki yana salladı. Yerinden kalkarak daha önce oturduğu sıraya doğru yürüdü. İlk başladığı yere gelmişti. Olayları yeniden incelemesi onu nereye götürmüştü? Bu konuyu başka birisiyle tartışmadığı takdirde ilerlemesinin söz konusu olamayacağını fark etmişti. Ann-Britt Höglund'u düşündü. Genç kadını pazar günü evinde rahatsız etmeyi göze alabilir miydi? Yerinden kalkarak Höglund'a telefon etmek için arabasına gitti. Höglund evdeydi ve Wallander'i bekliyordu.
Wallander babasını başka bir gün ziyaret etmeye karar vermişti ama içinde yine de bu kararıyla ilgili suçluluk hissediyordu. Ancak yine de soruşturmayla ilgili düşünceleri de şimdi birine açıp onun onayını almak istiyordu. Eğer bekleyecek olursa birçok düşünce arasında kendini yitirebilirdi. Hız sınırını aşmamaya çalışarak üstada döndü. Aslında o pazar günü için polisin radar koymadığını biliyordu. Arabasını Höglund'un evinin önünde durdurduğunda saat 3'tü. Genç kadının yüzünde yazlık ince bir giysi vardı. İki küçük çocuğu komşusunun bahçesinde oynuyordu, terasta oturdular. ''Seni rahatsız ettiğim için özür dilerim.'' dedi Wallander. ''Beni kabul etmemeliydin.''
''Dün çok yorgundum. Aslında hepimiz çok yorgunduk. Yani hala yorgunuz demek istiyorum. Ama bugün kendimi daha iyi hissediyorum.''
''Dün gece polisin dinlenme gecesiydi.'' dedi Wallander. ''Artık insanın kendini daha fazla zorlayamayacağı bir noktaya gelmiştik hepimiz.''
Wallander daha sonra genç kadına Österleden'e gidişini, limandaki sıralara oturup kalkışını anlattı. ''Her şeyi yeniden gözden geçirdim.'' dedi. ''Bazen insan hiç beklenmedik keşifler yapabiliyor. Bu da senin zaten bildiğin bir şey.''
''Ekholm'ün çalışmasından bir şeylerin çıkabileceğini umuyordum.'' diyerek sözlerini sürdürdü Höglund. ''Bilgisayarlar soruşturma verilerini doğru yorumlayacak ve hiç beklenmedik ilişkileri ortaya çıkarabilecek şekilde programlandı. Bilgisayarlar düşünmezler. Ama bazen bizden daha başarılı bir şekilde olayları birbirine bağlayabilirler.
Yaşlandığım için gençler kadar bilgisayarlara güvenemiyorum dedi Wallander. Ama bu kesinlikle katilleri yakalamak için yöntemlerinde Ekholm'ün başarılı olmasını istemiyorum demek de değil. Benim için katili yakalayacak tuzağı kimin hazırladığı hiç önemli değil. Katil yakalandığı sürece ve bu da en kısa zamanda gerçekleşirse bence hiçbir sakıncası yok.
Höglund ona sıkıntılı bir bakış fırlattı. ''Sence yine birini öldürür mü?''
''Öldüreceğini düşünüyorum. Tam olarak ne olduğunu anlayamamakla birlikte bu cinayet senaryosunda tamamlanmamış bir şeyler olduğunu hissediyorum. Eksik olan bir şeyler var ve bunlar da beni korkutuyor. Bu yüzden yeni bir cinayet işleyeceğini düşünüyorum.''
''Fredman'ın nerede öldürüldüğüne ilişkin ne kadar yol aldık?'' diye sordu genç kadın.
''Şansımız yaver gitmedikçe bir yol aldığımız söylenemez ya da birileri bir şeyler duymadıkça.''
''Çığlıkların duyulup duyulmadığını öğrenmeye çalıştım ama bir şey bulamadım.''
Her ikisi de içlerinden sessiz çığlıklar atıyorlardı. Wallander oturduğu yerde sallanmaya başladı.
''Beklenilenin tersine bundan bir sonuç ortaya çıkacağını sanmıyorum.'' dedi Wallander sessizliği bozmak istercesine. ''Rıhtımdaki ahşap bankların arasında mekik dokurken beni sonuca ulaştıracak bir şey bilip bilmediğimi araştırdım. Farkına varmadan birçok şey düşünmüş olabilirim.''
Höglund arkadaşının sözlerine karşılık vermedi. Düşünceli bir tavırla komşusunun bahçesinde oynayan çocuklarına baktı.
''Polis akademisinde kafa derilerini yüzen ve kurbanlarının gözlerine kezzap döken canilerle ilgili hiçbir şey öğrenmedik. Gerçekte yaşadıklarımız tahmin ettiğimiz gibi öngörülemiyor.''
Wallander karşılık vermeden başını onaylarcasına salladı. Sonra Simrisham'da düşündüklerini yeniden sesli olarak düşünmeye başladı. Deneyimleri ona düşüncelerini birine açmanın olaya ışık tutabileceğini öğretmişti. Ama Unbrit onu öğretmenini dinleyen bir öğrenci gibi dikkatle dinlemesine karşın yanıldığını ya da yanlış düşündüğünü söylemek için sözünü kesmemişti. Konuşmasını bitirdiğinde inceleme yeteneği ve bu karmaşık soruşturmayı bir bütün olarak ele alması karşısında büyülendiğini söylemekle yetinmişti. Ama ne ekleyecek ne de çıkaracak bir şeyi vardı. Wallander'in kurduğu denklem doğru olmasına karşın yaşamsal önlemleri olan unsurlardan yoksundular. Diğerleri gibi Höglund'un da ona yardım etmesi bu koşullarda olası değildi.
29. ayrımın sonu. Sayfa 382.